Okuduk.
Yetmedi. E yazdık.
Kesmedi.
E artık konuşmaya geldik. Eh dergi yazarları, her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Eh dergiden yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar.
Evet, herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Radyo Engelsiz Erişim'den herkese güzel bir akşam diliyoruz. Eh Dergi ekibinin hazırladığı Eh Dergi'den Yansımalar'a hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Eh Dergi'den Yansımalar'da her ayın son perşembe akşamı sizlerle buluşuyoruz ve o ayki sayımızda yer alan yazılardan birini ya da birkaçını daha derinlemesine, o yazının konusu neyse daha derinlemesine konuşup tartışıyoruz aslında. Bu ayki Mayıs ayı sayımızda da Dileğin yazısı vardı. Çocuğum benim velim değil diye. Aslında bu konuya değindiğimiz pek çok yazı oluyor zaman zaman. Dergimize konuk yazarlar da yazıyor bu konu üzerine. Bizler de yazıyoruz. Konu yaşanan durumlar, olaylar aynı olsa da farklı farklı kalemlerden okuyoruz. Farklı farklı ebeveynlere yansımalarını, farklı çocuklara yansımasını okuyoruz aslında. Bugün de yine bu konu üzerine konuşacağız. Yalnız değilim tabii ki. Yazının yazarı burada Dilek ve eğitimci yazarımız da Canan Çamlı Yücel de burada. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar diyeyim ben de tekrar. Ben ilk olarak Dilek senle başlamak istiyorum. Bu yazıyı niye yazdın? Ne oldu da sen bu konuyu bu ay yazmak istedin?
Herkese iyi akşamlar. Ben bu yazıyı niye yazdım Nurşen? Tabii ki ilk başta sevgili editörümüzün evet bu ay ne yazıyorsunuz diye gelen sorusu üzerine düşünüyordum. Neler yazsak bu ay falan diye kafamda böyle geçirirken çok yakın zamanda da yazının çıkmadan önce çok yakın zamanda da yaşadığım bir olay olduğu için bunu yazmak istedim. Yani beni o yazıya iten şey aslında biraz daha nasıl söylesem etkilenmiş olabilirim o akşamki yaşadığım olaylardan. Çünkü bunlarla sık sık karşılaşıyoruz ve ister istemez bizlerde bir etkisi oluyor. Olumsuz yanları olabiliyor bende en azından. Yani bir şekilde mücadele ediyorum ama sonunda olay bittikten sonra artık bakıyorum psikolojik olarak üzerimde bir şey kalmış. Ve bunu da bir şekilde bir kaleme dökmek istiyorum. Öyle içimden gelmiş.
Burada da biraz anlatmak lazım. İster misin? Ya ne oldu o olayı biraz hani okuyanlar vardır, okuyacak olanlar da vardır. Şöyle canlı canlı biraz dinleyelim mi? Ne yaşandı?
Şöyle anlatayım. Ramazan ayıydı. Geçen ay iftar yemeğine gidiyorduk. Hazırlandık, ettik, yola çıktık. Sonra gittik, yemeğimizi falan yedik. Dönüş yolundaydık. Tekrar aynı güzergahı kullanacaktık. Metronun önüne geldik. Metroyu bekliyorduk. Orada bir işte hepimiz, üçümüz de bir sohbete falan bir başladık hep beraber. İkimizin bastonu da Ela'nın elinde miydi, neydi? Onu tam hatırlayamıyorum ama sonra bastonlarımızı aldık. Ela İpatya şey dedi. Anneciğim bastonun, o senin bastonun değil ki. Babacığım bu senin bastonun değil ki falan. Böyle bir geyik çeviriyorduk. Orada metro geldi. Kapılar açıldı. Biz inenleri beklerken o muhabbet biraz uzayınca sonra kapı kapandı gitti. Sonra karşıdan bir tane hanımefendi koştur koştur yanımıza geldi. Bayağı da bir böyle sinirlenmişti. Tüh ya dedi, insan söylemez mi işte metronun geldiğini falan. Ondan sonra delik olsun bir şey olmaz, bir sonrakine bineriz. Bu sefer artık Ela'yı Fatih'e döndü. İşte yazımda da tam onun söylediği cümleleri yer vermiştim. Şimdi çocuğu tuttu. Bak canım, kapı tam buradan gelecek. Metro tam işte buraya duracak. Kapı buradan açılacak. Annenle babana söylersin, olur mu buradan geldiğine? Öyle binersiniz falan diye böyle Ela'ya anlatmaya başladı. Ela da tabii tamam falan diyor. Biz de dedik ya bir dakika, biz zaten kapının geldi şey metronun geldiğini duyduk, kapının açıldığını duyduk ama sonuçta yani onu fark etmesi gereken Ela değil biziz. Hani çocuğumuza değil bize anlatabilirsiniz. Hı hı. Ki biz zaten kapının önündeydik. Neyse o gitti işte o şekilde. Bir de zaten böyle tavırları var. Hemen söyleyip böyle çekip gidiyorlar arkasına bakmadan. Hı hı. Sen ondan sonra ne yaşıyorsun düşünen yok. Evet. Sonra işte Ela da söylüyordu. Anneciğim kapı buradan açılacak tamam mı falan. Hı-hı. Biz de ona dedik Ela'cığım hani senin böyle bir şey söylemene gerek yok kızım. Biz zaten kapıyı fark edebiliyoruz. Sağ olasın. Falan. İşte bir şeyce anlattık kendimizce. Sonra en son bindik. Tekrar asansörden tam inerken oradan bir beyefendi de bir başka bize yardım eden kişiye şey dedi. Çocuk biliyor mu yolu? Hmm. O zaman tabii daha çok açıkçası sinirlendim. Hani çocuk biliyor mu yolu diyor da ya onu dediği çocuk daha 4 yaşında. Hani evet. Kaç yaşında olursa olsun o fark etmez ama yani mesela bir 12-13 yaşındaki çocuğa belki bunu sorabilirsin ki o hakkı da ona kimse vermiyor ama hadi diyelim onu şey yaptı ama ya 4 yaşındaki bir çocuktan da yani bizi alıp işte götürmesini o yolu ona tarif etme gerektiğini düşünmeleri o kadar kötü ki. Ben bunları yaşadığım için birilerine de en azından bakın ben bunları yaşadım. Ama bıkmadan, usanmadan devam ediyorum. Görünür olmaya çalışıyorum. Çocuğumla daha çok gezmeye gidiyorum. Mücadeleyi bırakmıyorum demek için bu yazıyı yazmak istedim.
Kalemine eline sağlık. Az evvel de söylemiştim ya hani. Buna benzer olayları çok fazla yaşıyoruz. Farklı farklı kalemlerden de okuyoruz. Farklı farklı kişilerden de dinliyoruz. Mesela bir önceki sayımızda, Nisan sayımızda da Ramazan Akel yazmış. Sevgilerimizi gönderelim buradan Ramazan Akel'e de. Onu da babanı mı gezdiriyorsun diye benzer konuyu işlemişti aslında. Benim de bu ayki yazım tam olarak bu konuya değinmiyor olsa da İşin biraz da ebeveyn kısmına değiniyor aslında. Hani aslında bizler aynı ebeveynleriz. Sadece farklılıklarımız var. Aslında herkes herkesten zaten farklı. Ama bizim bir farklılığımız da bizim yetim farkı olmamız, kör olmamız, diğerinin gören olması, başka birinin kısa boylu olması, diğerinin uzun boylusu olması kadar doğal bir farklılık aslında. Ve bu o insanın ebeveynliğini değiştirecek bir şey değil. Ama mesela senin olayında da anladığım, hani gözlemlediğimiz kadarıyla sen oradaki metroyu kaçırmış olman toplum tarafından kör olmana bağlanıyor. Hani işte bir çocuğu yetiştirmenin zorluklarının olması sırf sen kör olduğun için o çocuğu yetiştirmek zordur denir. Oysa ki bir çocuk büyütüp yetiştirmek herkes için zordur ama sen körsen sanılıyordur. Orada da sen kör olduğun için mi o metroyu kaçırdın? Hayır, sen orada üçünüz bir sohbet halinde olduğunuz için ya da dikkatiniz dağıldığı için ya da belki kaçırmak istediğiniz için kaçırdınız. Ama dışarıdaki algısı direkt körsün, görmedin, bulamadın, kaçırdın ve bunun sorumluluğunun çocuğa yükleniyor olması ve bu çocuğa yükleniyor olması da bayağı tedirgin edici, seni endişelendiren ve bu konuda seni çok düşündürtüyor değil mi?
Evet, yani bir de şey düşünüyorum Nurşen, yani bir kör olarak o metroyu kaçırabilirdim. Sonuçta bir şekilde dışarıda evet. Otobüs ya da minibüs beklerken kaçırdığımız çoğu defa olmuyor mu?
Çok. Ama
minibüsün sesini işte arabayla karıştırıp o an farklı bir şey sanıyorum. Mesela karıştırıyorum, bilemediğim, kaçırdığım çok zaman olmuştur. O metroyu da gerçekten kör olduğum için de kaçırmış olabilirim. Ama oradaki sorumluluğu kesinlikle çocuğa kimse yükleyemez. O kapının açılacağını, edeceğini çocuk yani tamam görüyor ama ben çocuğumdan böyle bir şey beklemiyorum ki. Böyle bir sorumluluk yüklemiyorum çocuğuma.
Senin gözün olması beklentisi var ya, hayır, kimse kimsenin gözü kulağı olmak durumunda değil, öyle bir mecburiyeti dedi ve çocuğun görevini toplum orada belirliyor ve ben burada aslında canını da dönmek istiyorum. Bu alan senin alanın aslında. Bu alanda çok fazla çalışma var. Yıllardır bunun içindesin ve eğitimcisin. Pek çok ebeveyni, pek çok çocuğu gözlemlemişsindir. Bu konuda sen neler söylemek istersin Canan?
Gerçekten çok güzel dile getirdiniz zaten. Dilek hani olayları çok doğal akışıyla anlattı. Zaten her ikiniz de... Yani ebeveynlersiniz, çocuğunuz var ve farklı şekilde yaşam içerisinde deneyimliyorsunuz. Ben deneyimin eğitimden daha önde geldiğini düşünüyorum. Belki burada sizin yanınızda konuşmak benim için biraz daha zor ama ben sadece belki biraz pedagojik kısmından birazcık bahsedebilirim. Şöyle ki yani aslında bir çocuk bence çocuk olarak yaşamına başlıyor ve o şekilde devam ediyor ve herkes gibi zamanla büyüyor, gelişiyor. İşte önce ergen oluyor, sonra yetişkin oluyor, sonra işte orta yaşlı, yaşlı oluyor. Yani kendi yaşının gerektirdiği süreçleri, evreleri yaşıyor. Ama her nedense farklılıklar söz konusu olduğunda, şimdi burada biz daha çok alanımız ve yaşadığımız durum olduğu için körlük özelinde konuşuyoruz. Yani her nedense böyle durumlar olduğunda çocuk nedense çocuk kalamıyor. Sanki çocuk doğduğundan itibaren böyle azıcık böyle birkaç hece, sözcük söylemeye başladığından itibaren sanki tüm çocukluğu, çocukluk ruhu, çocukluk özellikleri kayboluyor ve adeta bir yetişkin oluyor toplum nazarında. Ama böyle bir dünya yok. Yani çocuk her zaman çocuktur. Örneğin şimdi Dilek örnek verdi. Ela 4 yaşında. İşte Nur Ruşen, senin çocuğun Eren
11 yaşında. Biraz yakın konuşabilir misin mikrofona Canan?
Tamam ve yaşının gerektirdiği hani gelişim özelliklerine sahip. Dolayısıyla çocuktan çocuğa ait şeyleri beklemek gerekir. Örneğin Dilek'in örneği çok güzeldi. Hani işte yolu bildiğini düşünmek, işte o yolu ona, ailesine çocuğun tarif edeceğini düşünmek ya da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Ramazan Akel'in yazısında işte 1,5 yaşındaki bir çocuğun yemek pişireceğine dahi inanmakla alakalı bir anekdot vardı. İşte kızımız bizim yemeğimizi pişiriyor gibi bir şey söylemiş sanırım orada bir tepki olarak. Aslında orada kinaye yapıyor ama orada işte maşallah öyle mi diyor. Yani orada da şeye vurgu yapıyordu mesela Ramazan Akel yazısında, umarım yanlış hatırlayıp başka bir yazıyla karıştırmıyorumdur. Şey diyordu mesela, hani bizim kör olduğumuz için yemek yapabileceğimiz düşünülmezken 1,5 yaşındaki kızımızın kör olmadığı için ama çocuk olduğu halde yemek yapabileceği. Yani dolayısıyla burada sanki yeti farklılığı rollerin üzerine çıkan bir şey. Dolayısıyla hani orada çocuk olma rolü baskılanıyor. Sanki işte kendi anne babasının ebeveyni, velisiymiş gibi bir rol yükleniyor ki tam da Dilek'in yazısında da senin de zaman zaman Nurşen kendi yazılarında değindiğin gibi aslında. Dolayısıyla burada çok da uzatmadan şunu söyleyebilirim. Bence çocuk her zaman çocuktur. Kimin çocuğu olduğunun hiçbir önemi yok. Yani örneğin 0-3 yaşta erken çocukluk dediğimiz dönemin özelliklerini taşır. 3-6 yaşta okul öncesi dediğimiz dönemin özelliklerini taşır. İşte 6-11 yaşta çocukluk ilk çocukluk dediğimiz dönemin özelliklerini taşır derken ergenlik, yetişkinlik diye evrelerden geçer. Dolayısıyla çocuğun görme engelli ya da kör bir ebeveynin çocuğu olması, sağır bir ebeveynin çocuğu olması, ortopedik engelli bir ebeveynin çocuğu olması ya da herhangi bir farklılığı bulunmayan ebeveynlerin çocuğu olması arasında hiçbir farklılık yok. Yani bunun bir kıyaslaması da yok. Herkes kendi özelliklerini gösteriyor. Dolayısıyla çocuktan bekleyebileceğimiz her ne varsa tüm çocuklardan onu beklemeliyiz. Nasıl biz gören bir ebeveynin çocuğundan işte annesini bir yerlere, babasını bir yerlere götürmesini beklemiyorsak, yolculuk esnasında onu toplu taşımaya bindirmesini ya da indirmesini beklemiyorsak ya da başka başka çocuğun üstlenemeyeceği rolleri beklemiyorsak, yeti farkı olan ebeveynlerin çocuklarından da bunları beklemeye hakkımız yok. Burada hani toplumun daha fazla bilinçlenmesi, daha fazla bu konuda eğitim ve farkındalık içerikli şeylere tabi tutulması ve bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada çocuk çok olumsuz etkilenebilir. Üzerinde fazla sorumluluk, fazla bir yük hissedebilir ve erken olgunlaşabilir ki ben çocuğun çocuk kalması gerektiğine inanıyorum bir eğitimci olarak. Ve yaşının gerektirdiği gibi koşması, oynaması gereken dönemlerde koşup oynaması. Gerektiğinde tabii ki anne babasına ya da herhangi bir yeti farkı olan birine destek olmayı öğrenmesi önemli. Ama bunu bir sorumluluk gibi üstlenmesi bir çocuğun görevi asla olmamalı. Yani toplumun bu konudaki bakış açısı çocuğa böyle bir anlam yüklüyor ve bu çocukların kişilik gelişimlerini de olumsuz etkileyebilir. Yani çocuklar çok olgun çocuklar. İşte maşallah ne kadar akıllı, işte annesine babasına yardım ediyor, sizin her işinizi de görür gibi bir bakış açısı çok sakat bir bakış açısı. Çünkü çocuğun bu kadar olgun olması da çok bir şey değil. Yani çocuk yaramazlık yapması gereken, hareketli olması gereken, enerjik olması gereken, oynayıp zıplaması gereken bir varlık. Sorumluluk alması ya da birilerinin bakımını üstlenmesi gereken bir varlık değil. Bunu söyleyip susabilirim.
Evet, teşekkürler. Gerçekten çok önemli noktalara değindin Canan. O nokta çok önemliydi. Hani bu herhalde toplumun körlere ya da yeti farkı olan insanlara bakış açısıyla bağlı olsa gerek. Direkt hani biz ille de birilerinin yardımıyla kendi sosyal yaşamını, eğitim yaşamını, gündelik yaşamını birilerin yardımıyla, desteğiyle yapmak zorundayız gibi bir algı olduğu düşünülüyor olsa gerek ki orada da çocuk mutlaka, hatta çocuğu kendine yardım etsin, onlara baksın, onların gözü olsun gibi doğurduklarını zannediyorlar ama arkadaşlar böyle bir şey yok. Herhangi biri niçin çocuk sahibi olmak istiyorsa, kör ya da az gören ya da farklı bir yeti farkı olan insanlar da o sebeplerden dolayı çocuk ebeveyn sahibi olur, çocuk yapar ve zaten bir ebeveyn bir çocuğu belli bir yaşa getirebiliyorsa zaten tüm bunların üstesinden geliyordur. Onun zaten bakmasına, çocuğun büyüyüp de ona bakmasına ihtiyacı yoktur. Ama ben şuranın altını çizmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Sen kör olduğun için yolu bilmiyorsun. Bilmen mümkün mü değil, neyse artık hani bakış açısı. Ama çocuk 4 yaşında çocuk ama görüyor. Bu yüzden o yolu bilir. Hani bu da gerçekten önemli bir nokta. Benzer olayları evet ben de yaşıyorum. Mesela işte iş yerinde oğlum benimle birlikte geliyor. Çünkü okulu iş yerine yakın. Geldiğinde de bir 5-10 dakika benimle kalıyor. Sonra okul servisi geliyor ve servisine binip okula gidiyor. O sırada ben çay ocağına çay almaya gittim. Eren de yanımdan gelmişti. Çayımı dolduruyorum. Bardağımı yıkadım. Çayımı dolduruyorum. Yanımdaki arkadaşım, yani çay sırası bekleyen diğeri, neden Eren annenin çayını doldurmadın dedi. Döndüm dedim ki sizin çocuklarınız sizin çayınızı doldurup mu getiriyor? Yo dedi, nerede? Dedim, o da çocuk. O niye çayımı doldurup getirsin? O da sizinki kadar çocuk yani. Benzer olaylardan birisi de bu. Biz çocuklara ne kadar ne sorumluluk vereceksek o bize ve çocuğumuzla bağlı bir durum. Buna farklı kişilerin müdahale etmesi de çok can sıkıcı durumlardan biri. Ve bunun çocuk üzerindeki etkisi ne oluyor? Ona biraz değinmiştik ama Dilek, söylemek istediğin bir şeyler daha var mı bu konularda?
Ben tam burada şunu söylemek istiyorum. Biz çocuğa ne kadar sorumluluk yüklediysek dedin ya, aslında bizde çok bütün iş bizde bitiyor Nurşen. Şimdi ben kendimle ilgili şöyle anlatayım. Bayağı uzun zamandır, yani evlenene kadar benim bağımsız hareketim yoktu. O yüzden hep kardeşimle bir yerlere gittim. Ve hatta annem zaman zaman şey söylerdi. Zaten biz onu senin için doğurduk falan derdi. Bunu o zamanlar çok ciddiye almazdım. Yani çünkü sıkıntı yok, aynı evdeyiz falan ama ne olacak işte, kardeşimle gidiyorum. Ama artık hani büyüdükçe birazcık daha benim zoruma gitmeye başladı kardeşimle bir yerlere gitmek. Ve bağımsız hareketimi de kazandıktan sonra daha çok sorgulamaya başladım. Ya ben niye kardeşime bu sorumlulukları yüklemişim? O gün kardeşime o sorumlulukları yüklemiştim ama bugün de çocuğuma aynı sorumlulukları yüklememeliyim diye bu sefer artık ben o yaptığım hatayı yapmayacağım dedim. Bağımsız hareketim de çok şükür en azından belli bir düzeyde olduğu için artık çocuğuma bu tarz sorumlulukları yüklemekten kesinlikle kaçınıyorum. Çünkü ben bunu çok yaşadım, acısını. Hani olumsuz yönde bir şey yaşadığım için değil ama psikolojik olarak ben bunu kendi içimde çok sorguladım. O yüzden çocuğumuza gerçekten ya bu sorumlulukları yüklemekten kaçınmalıyız. Hani mesela büyütmekte aslında çok bir şey yok ki. Evde karnını doyurmak, işte yedirmek, içirmek, ne bileyim üstüne değişmek. Zaten bunları evin içinde bir kör yapabiliyor. Ama zaten asıl sokağa çıktığında Nurşen çok şey değişiyor. Hı hı. O sokaktaki farklı kişilerin tepkileri, çocuğuna karşı geliştirdikleri söylemler artık insanı mesela düşündürmeye daha çok itiyor. Ve sokakta daha çok görünür olmalıyız diye düşünüyorum. Ve ben çocuğuma hiçbir şekilde böyle sorumlulukları inşallah ileri yaşlarında da yüklemeyi düşünmüyorum. Gerçekten o benim velim değil. Ben onun şu an velisiyim. Ve o kendi artık sorumluluklarını bilene kadar şu an onun bütün sorumlulukları tamamen bana ait. Başkasına da değil. Ama biz körlere çok iş düşüyor burada. Çünkü çok örneklere de rastlıyoruz. Evet çocuğu var ama çocuğu işte onları götürüyor, getiriyor. Bunlardan kaçınmalıyız diye düşünüyorum.
Ama şurası çok önemli Dilek. Onu da tekrar bugün her şeyde altını çizesim geliyor herhalde. Ben veliyim, o çocuk dedin ya. Bu gören görmeyen herkes için geçerli ve bu programı dinleyen herkes de umarım aramızda programı görenler de ve bu tür davranışlarda bulunanlar da vardır. Ben veliyim, o çocuk. Bunu asla hatırdan çıkarmamak lazım. Çocuğa veliymiş gibi davranma sorumluluğunu vermeye çalışmamak lazım ve kim olursa olsun ben çocuğuma ne kadar sorumluluk vereceğimi ben bilirim aslında. Sen de orada demiştin, yeri gelecek. Herkesin herkese ihtiyacı vardır zaten aslında. Öyle olmasaydı belki de dünyada tek bir insan olurdu. Hani niye bu kadar çoğuz? Hangi birimiz ekmeğimizi mesela tek başımıza mı yapıyoruz ya da elektriğimizi tek başına mı elde ediyoruz? Yani bütün toplumun herkese ihtiyacı var ama neyi ne kadar istediğimizin, ne zaman yardıma ihtiyacı olup olmadığımızın ve bunu kimden isteyeceğimizin de orada lütfen bırakın da kararı biz verelim, değil mi?
Evet ya, çocukların üstünden artık ellerini çeksin herkes. Yani çünkü hani sen onları çocuğa söylüyorsun, bir şeyler anlatıyorsun ama arkasından düşünüyor musun? Yani bu psikolojik harita düşünmüyor. Zaten düşünüyor olsa onları söylemez. Çünkü o anlık onlar o kadar düşünüyor işte. Sonrasında nereden düşünecek ki? Sen çocuğuna bir şeyleri anlatıyorsun. Ama ben yazımda da söylemiştim. Benim çocuğum şu an 4 yaşında. ne kadar anlattığım şeyi anlayabilir ki? Yani söylüyorsun, anneciğim senin böyle sorumluluğun yok. Sen şu an çocuksun, bunlarla ilgilen. Hiçbir zaman böyle bir şeyle ilgili sorumluluğun olmayacak diye söylüyorsun. O işte anlıyor bir şeyler ya da anlıyor mu anlamıyor mu onu da bilmiyoruz da. En azından bizim evimizde küçüklükten itibaren hep bu tarz şeyler konuşulduğu için az çok aşinadır diye düşünüyorum. Ama mesela ben şeye merak ediyorum. Eren 11 yaşında. Biraz daha büyüdüğü zaman bizi neler bekleyecek? Ya mesela çocuk gerçekten ne kadar anlıyor? Ve onlara neyi ne kadar anlatabiliriz Nurşen? Mesela ben şu an 4 yaşında olduğu için 8-9'u bilemiyorum mesela.
Evet. Aslında her bu her yaş için gerekli, geçerli. Hepimiz birbirimize tecrübelerimize anlatarak besliyoruz ya. Bir daha büyük çocuğu olanları ben dinliyorum. Ben kendi deneyimlerimi senin gibi 4 yaşında olan 4 yaşında çocuğu olanlara aktarırım. Sen de daha küçük Mısra gibi Ayşeler, işte sevgili çocukları gibi daha sonra da böyle aktarılarak giden ve tecrübelerin çok çok değerli olduğunu izliyorum. Ben de ne kadar da tecrübeleri anlatsak da herkesin deneyimi kendine özgüdür. O da ayrı bir şey ama yine de bir şey oluşuyor. Daha küçük yaşlardayken ya çok söyleniyordum. Ya yaşamadık desek imkansız. Daha evvel anlattım ya bir tanesi yakın zamanda oldu diye. Bu 4-5 yaşlarında da oluyordu. İşte bir şey oluyor, annene yardım et, servisten iniyorsun, karşıdan karşıya geçerken annenin elinden tut, anneni geçirsene, yok annen sana emanet, ya küçük çocuk nasıl benim emanetim olur, kim büyük? Hani çoğu zaman böyle bakıp duruyordu, çok tepki göstermediği zamanlar oluyordu ve ben de senin gibi çok merak edenlerdim ya. Şimdi çocuklar duygular ne kadar anlatıyor ya da anlatamıyor, ne kadar dile getiriyor, getiremiyor, ne kadarını bizimle paylaşıyor. İç dünyasında neler oluyor? Biz her ne kadar bunu daha doğal birey, doğal ve herkesin birer birey olduğu yaşananları sadece işte farklı yöntemlerden kaynaklanan hayatlar olduğunu söylesek de bunu çocuğa biz bu kadar vermeye çalışıyorsak ama öbür tarafta tam tersi veriyor. Bu çocukta nasıl yansıyor? O da beni çok düşündüren şeyler ama son zamanlarda biraz daha büyüdükçe son 2-3 yıldır bunu dillendiriyor mesela. Bazen söylüyor, bazen söylemiyor. Karşıdan karşıya geçiyoruz. İşte birisi diyor ki niye anneni diyor çarptırdın diyor mesela. Ondan sonra şey yapıyor, anne neden bunlar bana karışıyor? Neden bunlar senin yolu bilmediğini düşünüyor dediklerini, dediği çok oldu mesela. Anne bunlar kör olduğun için yolu bilmediğini sanıyorlar sırf kör olduğun için dediklerine. Yani büyüdükçe onlar da fark ediyor ve biraz da olsun veriyoruz demek diye şey yapıyorum. Ya da karşıdan karşıya geçerken onun bana yardım etmediğini sanıyorlar ya herhalde. Yardım ettiğiniz ya da bilmiyorum ben öyle sanıyorum. Geliyor birileri yardım etmeye çalışıyor. Bir insana yardım isteyip istemediğini sormak doğal bir şey. Buna değil tepkim. Sadece izni olmadan direkt tutulup çekiştirilmesi. Bu tür durumlarda da anne ben buradayım. Zaten gerektiğinde ben sana yardım da edebilirim. Neden ben buradayken böyle davranıyorlar? Bu tür tepkiler geliyor. Çoğu zaman da anne bastonu nasıl ve sana garip garip bakıyorlar diyor. Çocuklar için de geçerli. Anne çocuklar sana böyle garip garip bakıyorlar, ilginç ilginç bakıyorlar diyor. Sen böyle. Ondan sonra genelde bu tür şeyler söylüyor yani şimdi düşünüyorum da. Böyle şeyler söylüyor yani. Niye böyle değişiyor? Ha, bir de şey söylüyor. Uzak uzak geçiyorlar senden. Acaba onu da bilmiyorum. Hani acaba baston takılmasın diye mi uzak uzak geçiyorlar ya da körlükten mi kaçınıyorlar? Bu da işin belki de bir psikolojik yönü de olabilir. Ama şey mesela bazen de şöyle şeyleri işitiyorum. İşte yol ver yol ver diyorlar falan ya. Bu biraz konu biraz gerçi farklı olacak. Bazı ebeveynlerin de çocukları arasında diyalogları da işittiğim oluyor. Bir çocuk soruyor da ebeveynine, onlar ne sopaları falan diye soruyor baskın olduğunda olarak bilmiyorlar. Yanındaki ebeveyn de diyor ki o bastonlarıyla onlar yolu bulup gidiyorlar diyor. Onlar baston diye mesela böyle diyen insanlar da var. Biraz dağıtmış olabilirim konuyu açıyor.
Farklı şey de var mesela. Onu söyleyeyim hemen senin söylediğine. Çocuklara şununla da karşılaştığım olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk soruyor tamam mı? Anne o ne? Sussana oğlum sussana diyor mesela. Hemen.
Ayıp ya, gibi.
Çocuğu böyle şey hani işte rahatsız etme ablanı falan diyor. Mesela diyorum ki hayır işte ben açıklıyorum ona. Bak bu baston. Bunun için kullanıyoruz falan. Çocuk da yani anlıyor işte iyi kötü anlıyor kendince. Ama hemen mesela çocuğu böyle bir uzaklaştırma bir ya bilgi edinmesini mi istemiyorlar yoksa gerçekten bizim rahatsız olacağımızı falan mı düşünüyorlar? Ya ilginç buna da çok şaşırıyorum.
Yani körlükten konuşmak bizim asla kaçındığımız bir şey değil. Sürekli körlükten konuşulması da sıkıcı bir şey. O da ayrı bir konu. Ama meraklı bir çocuğun sorularına en doğru bir şekilde cevap vermek de bizi asla sıkıp bunaltmayacaktır zaten. İşin çocuk boyutu olunca gene Canan orada.
Ben de tam şey diyecektim. Bununla ilgili benim tam şu an üzerinden de bayağı geçti de biraz hafızam güçlü değil ama bununla ilgili benim meraklı miniklere körlüğü anlatmak diye bir yazım vardı. Sanırım başlığı öyleydi. Orada mesela bu tarz tutumlardan bahsediyordum. Bunu aslında şuraya bağlayacağım. Konumuza biraz bağlamaya çalışacağım. Aslında biz çocuklar zaten hep meraklı varlıklar. Yani onlar gerçekten meraklı minikler. Onların merakları çok doğal. Öğrenmeye açlar, öğrenme ihtiyaçları var. Çünkü en kritik dönemde oluyorlar. Özellikle de 0-6 yaşta. Öğrenmek istiyorlar ve biz ne kadar erken yaştan aslında çocuklara farklılıkları anlatırsak onlar da ileride farklılıklara daha doğal yaklaşan yetişkinler olacaklar ve bize bu şekilde toplumun davrandığı gibi ebeveynlere ya da ebeveynlerin çocuklarına bu şekilde davranmıyor olacaklar. Çünkü hani az önce dinliyorum şimdi sizin deneyimlerinizi. Dinlemek çok başka oluyor. Çünkü gerçek ve yaşanmış deneyimler. Yani bununla ilgili makaleleri, kitapları okumaktan bana daha da değerli geliyor deneyimleri dinlemek. Çünkü orada görüyoruz yani aslında hani işte mesela Dilek diyor ki Ela'ya şöyle şeyler söylüyorlar. İşte Ela bana böyle cümleler kuruyor. Ya da işte Nurşen sen anlatıyorsun ki işte önceden böyle söylüyordu Eren ama şimdi bu tarz tepkileri de dillendiriyor. Yani aslında çocuklar hem meraklı hem de gözlemci. Dolayısıyla olayları çok iyi gözlemleyip yorumlayabiliyorlar. Hani sen Dilek demiştin ya işte ben şimdi Ela 4 yaşında ama hani Eren 11 yaşında ne oluyor ne değişiyor ben merak ediyorum ileriki yaşlardaki çocukların tepkilerini de. Yani aslında çocuklar konusunda merak etmeyelim çünkü onlar zaten yaşının gerektirdiği gibi gün geldiğinde, zamanı geldiğinde, onun gelişimi gerçekleştiğinde süreci doğal bir şekilde öğreniyor. Bir de aslında sizin çocuklarınız yeti farklılıkları bakımından avantajlı büyüyorlar. Şu anlamda deneyim bakımından avantajlılar. Mesela dışarıda gözlemlediğiniz çocuklar evet meraklılar çünkü onlar bunu deneyimleme şansına sahip olmuyorlar. Belki sokaktan geçen farklı olan insanları gördükleri için annelerine işte o ne, o ablanın elindeki ne diye gayet öğrenmek amaçlı soruyorlar. Ama sizin çocuklarınız yani kör ebeveynliğine de başka farklılığı olan ebeveynlerin çocukları doğal bir şekilde bunu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu onlar için bir merak konusu ya da bir heyecan konusu ya da bir kaygı konusu ya da bir korku konusu olmuyor. Zaten doğal bir şekilde yaşam içerisinde onu öğreniyorlar. Yani burada kısacası şuna bağlamak istiyorum. Biz mümkün olduğunca küçük yaştan itibaren bu tarz çocuklar yeti farklılıklarıyla alakalı sorular sorduklarında özellikle o çocukların ebeveynleri doğal bir şekilde çocukların sorularını kaçınmadan gerçekçi bir dille ifade etmeliler. Sorularını cevaplamalılar. Cevaplayamadıklarında doğrudan o yeti farkı olan yetişkine bile sorabilirler. Yani mesela ben hatırlıyorum işte yolda yürürken aa o ablanın elindeki ne falan dediğinde hani şşt diyen bir anne de oluyor sizin dediğiniz gibi. Ya da işte Nurşen'in dediği gibi işte onunla yolunu buluyor o baston diyen anne de oluyor. Ama iki ebeveynin çocuğunu yetiştirme biçiminden kaynaklı, onu yönlendirme ya da bilgilendirme biçiminden kaynaklı çocuğun yeti farklılığına bakış açısı değişiyor. Dolayısıyla ben çocukların tepkilerini çok önemsiyorum. Çocuklar öyle yaşları kadar küçük değil düşünce biçimleri. Hani çocuk deyip küçümsüyor insanlar. Yaşları küçük değil, yaşları küçük olabilir ama gözlemleme biçimleri ve bakış açıları hiç de o kadar küçük değil ve ön yargısız ve gerçekçi. Dolayısıyla mümkün olduğunca çocuklara bu konuda açık kapı bırakıp soru sormalarına teşvik edip sorduklarında da kaçınmayıp cevaplamaları gerektiği konusunda böyle bir öneride bulunabilirim. Çünkü ancak böyle toplum bilinçlenmesi artabilir ve toplumun bakış açısı böylelikle değişebilir diye düşünüyorum. Çünkü o çocuklar bir gün büyüdüklerinde her şey, yani her farklılığı doğal karşılayan yetişkinler olduklarında sizin çocuklarınıza, yani kör ebeveynlere ya da farklı yeti farkı olan ebeveynlerin çocuklarına yöneltilen bu garip sorular ya da bu farklı ya da kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama bu saçma bakış açıları azalacaktır diye düşünüyorum.
Hı hı. Aslında ben de biraz o konuya değinelim istiyordum. Artık yavaş yavaş programın da sonlarına doğru geliyoruz. Ne yapmalıyız? Şimdi sorunları, yaşanan sıkıntıları, ön yargıları ve istenmeyen davranışları paylaştık. Ne yapmalıyız? Neleri yapsak daha ön yargısız, daha böyle her şeyin doğal olduğu, her şeyin daha eşit bir hayat, yani her ebeveynin eşit, her çocuğun eşit olacağı bir dünya için ne yapmalıyız? Çocuk ebeveyn ilişkileri açısından da değerlendirecek olursak diye. Ben şuradan başlamak istiyorum ve sonra size bırakacağım. Evet, belki yavaş ilerliyoruz, küçük küçük ilerliyoruz ama ben gözlüyorum ki 10 yıl öncesiyle şu anki yaşadıklarımız aynı değil. Farklılıklar, değişiklikler, daha ileri seviyede olduğumuz durumlar, değişen bakış açıları var. Ama biraz yavaş var, ama olsun var. Ne yapmalıyız? Kim söylemek isterse, Dilek.
Valla 10 yıl öncesini bilemiyorum Nursen'cim. O yüzden... Ama şey, tabii ki şu söylediğin doğru. Ya biz şimdi bu olumsuzlukları yaşıyoruz ama canım hep de bunlarla karşılaşmıyoruz. Zaten sürekli bunlarla karşılaşsaydık sanırım işkenceye dönüşürdü. Dışarı evet. Çıkmak bile bir süre sonra insan istemeyebilirdi yani psikolojik olarak. Her zaman aynı şeyleri yaşamıyoruz. Sonuçta çok memnun kaldığımız tavırlar da oluyor.
Evet.
Yani ne yapmalıyız? Açıkçası bu bitecek mi? Bence bitmeyecek. Bir düzelme yavaş yavaş ilerlese de en azından bir 10 yıl sonra nasıl bir duruma gelir bilmiyorum ama bence bakış açısı çok da değişmeyecektir. Ama Canan'ın biraz önce söylediği güzeldi. Gören ebeveynlerin de çocuklarını şimdiden farklılıklara hazırlaması, ileride yetişkin bir birey olduklarında farklılıklarla karşılaştıklarında verecekleri tepki mesela şimdiden bu şey yapılabilir. Bunun önü açılabilir, yani güzel bir yol kat edilebilir bunlarla alakalı. Bize daha çok iş düşüyor. Hep söylüyorum, yazılarımda daha çok bunu dile getiriyorum. Görünür olmak. Görünür olmaktan kaçınmayalım hiçbir şekilde. Yani ben kaçınmayacağım. Ne kadar bunları yaşasam da çocuğumla deneyimlemeye devam edeceğim. Çünkü şeydir, o artık bizimle yaşayan bir birey. Ben onu dünyaya getirdim. Sonuçta çocuğumu benim bırakacak gibi bir durumum da olmayacağına göre. Yani o hep bizimle, bu sorunlar da bizimle ama birlikte deneyimleyeceğiz. Ben alışverişe de gideceğim. Markete de gideceğim. AVM'ye de gideceğim. Dışarıya da gezmeye de çıkacağım. Ama çocuğum hep benimle olacak. Ama orada bu sorumlulukları ona yüklemeye çalışan kişilerle mücadele etmeye devam edeceğim. Ben ve eşim olarak ikimiz için. Sonuçta burada şu an biz de anne olarak konuşuyoruz ama eşim baba evet. boyutu da var. Onlar da anne düşünüyorlar. O yüzden daha çok sorumluluk bizlere düşüyor ister istemez. Çocuklarımızı ileride bunlardan dolayı artık ne bileyim ya ben farklı şey yapmalarını istemiyorum ya. Onları daha farklı şeylerle kafalarını meşgul etmek istiyorum. Ya benim körlüğümle işte toplumun onlara söylediği bu şeyleri sonrasında kafasında kurmasını etmesini bunlarla meşgul olmasını istemiyorum. Çocuk o. Yani oynasın, yaramazlık yapsın. Herkesin, her çocuğun yaptığı şeyleri yapsın. Yani ondan farklı bir şey beklemiyorum. Bundan sonra da bu hep böyle olacak. Ama birçok iş maalesef yine bize bitiyor. Karşı tarafla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocukların önünde tartışma kısmı beni daha çok evet. yoruyor. Onların yanında birileriyle tartıştığım zaman üzülüyorum ben çocuk açısından da. Çünkü çocuğumuzun yanında hani hepimiz tartışmaktan kaçınırız. Yani böyle bir şeylere şahit olmasın ne olursa olsun. Ama ona da artık bir şekilde anlatacağız. İnşallah anlayabildiği kadarıyla. Anlayacaklarını, anlayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklara küçüklükten ne verirsen gerçekten her şeyi alıyorlar. O yüzden bıkmadan, usanmadan ben devam edeceğim. Birçok ebeveynin de ki artık yeni gözlemlediğim yani ebeveynlerde de bunu görüyorum. İnşallah hep beraber daha umutla devam ederiz.
Tartışıyoruz dedin ya gerçekten o nokta çok önemli. Aslında çocuklara bizim ebeveynimizmiş gibi davranıldığında yaptıkları şeyin ne kadar kötü sonuçlara ulaşacağını biliyor mu insanlar bilmiyorum. Bence bu konular üzerine düşünmeliler. Çünkü çok iyi gözlem yapıyorlar dedi ya Canan az evvel. Gerçekten de öyle ve aslında çok iyi farkındalar. Ebeveyni değil de onu dikkate aldığınızı ve ebeveyni yok saydığını neden onun ebeveyni yok sayılıyor? Başka bir ebeveynleri, başka çocukları, akranlarını izliyor ama bu kendisinde yaşanıyor. Ve bu çocuğu gerçekten psikolojik olarak da büyük ihtimal psikologlar aramızda olsaydı bir iki arkadaş belki konuşurduk. İleride yine konuşuruz konuları hep konuşacağız. Psikolojik olarak da etkiliyor neden böyle diye. Yani hani gelişimsel olarak da etkiliyor olabilir ve o iç dünyasında neler yaşıyor mesela. Biz bu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Böyle davranan insanlar diğer tarafa çekmeye çalışıyor. Çocuklar böyle bazen arada kaldığını düşünüyorum ve ben bunu herhalde görüyorum. Bazen sanki böyle arada kalıyorlar ne yapsam gibi. Ama dediğin gibi şey çok iyi geliyor bir kere. Ben kendi deneyim açımdan söyleyeyim. Bir kere yalnız değiliz kör ebeveynler için söyleyeyim. Bunları yaşayan sadece Dilek değil, ben değil, X biri değil. Kör olan pek çok ebeveyn yaşıyor. Bunları ne kadar çok birbirimize paylaşıp anlatırsak, yazarsak daha iyi geliyor ve daha güçlendirdiğini hissediyorum kendi adıma düşünce söyleyecek olursam. Bu bizi daha güçlendiriyor. Daha çok güçlendikçe topluma karşı da nasıl yerde durmamız, hangi tutumları göstermemiz gerekiyorsa o tutumları gösterme konusunda da daha dik durmayı sağlıyor. Tabii ki bıkmadan, usanmadan bir davranış yanlışsa onun yanlış olduğunu söylemekten çekinmeden. Bunu bazen karşı taraf kırılabilir diye çekindiğimiz oluyor. Bu sefer biz kırılıyoruz. Bizim kırılmamızı da bir kenara bırakın. Çocuk farklı yönleri, geleceğin ebeveyni de o çocuklar olacak. Geleceğin yetişkinleri. Geleceğe yanlış bilgiler vermiş oluruz. O yüzden bıkmadan, usanmadan mücadeleye, anlatmaya, paylaşmaya, yazmaya, konuşmaya devam diyebilirim ben de. Eklemek istediğim bir şey var mı Canan?
Ben de sadece çok güzel anlattınız, bunların üzerine ne ekleyebilirim diye düşünürken sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında biz bu bahsettiğiniz durumları zaten kör bireyler, görme engelli bireyler olarak hayatın içinde her zaman yaşıyoruz. Bugün bizim burada bu programda özellikle Dileğin de yazısının üzerine vurgulamak istediğimiz şey aslında bunun çocuğa yansımaları. Biliyorsunuz hani Eh Dergi'den Yansımalar bizim programımızın adı. Burada da aslında bu sürecin, bu yaşanan durumların çocuğa yansımasının ne olduğunu irdelemeye çalıştık. Çünkü çocuk burada farklı bir, yani Nurşen'in de dediği gibi bir rol karmaşasına, bir kimlik karmaşasına düşürülmüş oluyor ve bu çocuğun psikolojisine çok farklı etkileri olabilir. Herkese aynı etkiyi yapmaz çünkü herkes aynı özelliklere sahip değil. Aynı gelişim evrelerinden geçiyor olsak da her bireyin farklı özellikleri var. Örneğin kimi çocuğu çok duygusallığa itebilir bazı tutumlar. Kimi çocuğu çok içine kapanık olmaya itebilir. Kimi çocuğu aşırı hırçınlığa ve huysuz davranmaya itebilir. Kimi çocuğu kendini geri çekmeye itebilir. Kimi çocuğu kendini suçlamaya ya da ebeveynini reddetmeye itebilir. Yani aslında orada toplumdaki bir bireyin bir anlık refleksif olarak ya da isteyerek ya da istemeyerek bir anda söyleyip geçtiği bir cümle, bir sözcük çocuk üzerinde farklı ileride öngöremeyeceğimiz travmatik ya da psikolojik ya da duygusal etkilere yol açabilir. Dolayısıyla hiç kimsenin çocuğunun hak ve yetkisi ya da sorumlulukları, onu yetiştirme biçimi ebeveyn dışındaki hiç kimseye ait değil. Dolayısıyla bence insanların bu konuda birazcık sınırlarını da bilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Hani belki burada biraz cümlelerim keskin ve sert olabilir ama ben bir çocuk bazında baktığım, hani çocuk hakları açısından da bakarak bunu söylemek istiyorum ki gerçekten çocuğun tüm hayatına bir müdahale bu. Yani orada belki söylediği küçük bir cümle gibi olabilir. Sadece yardım etmek, işte yönlendirmek, iyi niyet gibi görülebilir. Ama bunun yansıması çocuk üzerinde çok farklı olabilir. Bunu hiçbirimiz öngöremeyiz. Dolayısıyla hani inşallah bizim dışımızda bu radyo programını bizim dışımızda dinleyen insanlar da olur. Farklı gruplara, farklı kesimlere, farklı meslek gruplarından insanlara ya da farklı yetişkin bireylere ulaşır mesajlarımız ve hani haddinden fazla sınırını aşan müdahaleler, söylemler ve davranışların kimlerin üzerinde nasıl etki yapacağını bilemeyeceğimiz için bu davranışlardan, bu söylemlerden mümkün olduğunca kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ya da eğer bir görmeyene ya da kör bir bireye herhangi bir şekilde destek vermek isteyebiliriz. Bunu direkt o yetişkin üzerinden yapmalıyız. Yani eğer kör bir ebeveyn olabilir bu insan, destek olmak isteyebiliriz. Karşıya geçmesine ya da işte ne bileyim bir mekanın girişini bulmasına ya da başka her alanda destek olmak isteyebiliriz. Bu çok insani bir şey. Az önce Nurşen'in de dediği gibi hepimizin her zaman birbirine ihtiyacı var. Ama bunu çocuk üzerinden değil de doğrudan yetişkin üzerinden yapmak gerekiyor. Varsa da bir yanlış söylemimiz, hani bunu en azından yetişkin bireye yapmak. Yani çocuğa sorumluluk yüklemek yerine doğrudan yetişkin bireyle iletişim kurup ona sorularımızı ya da cümlelerimizi yöneltmek daha doğru olur ki karşılığını en doğru şekilde o kişiden alabilsinler. Çünkü çocuk değil burada muhatap ve çocuk da olmamalı. Çünkü o çocuğun tüm sorumluluk ve yetkileri ve hakları onun ebeveynine aittir diyebilirim.
Evet, tam şuradan artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben o söylediğin sözden devam edecek. Çocuk değil muhatap biziz. Biz özneyiz. Bize kimin yardım etmesi gerektiğine de biz karar veririz. Yardım edilmesini gerektiğini düşünüyorsanız da gelip bunu çocuğumuza tembihlemeyin, annene babana yardım et diye. Yardıma ihtiyacımız olup olmadığını, desteğe ihtiyacımız olup olmadığını, ne tarafa gidip gitmekle ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığımızı bize sorun ve lütfen bu konuları bizimle çözün, biz olmadan çocuğumuza müdahale etmeyin diyerek ben son sözlerimi söyleyip dileğe bırakıyorum. Artık söylemek istediğin son cümleler varsa.
Zaten biraz önce söylemiştim artık son cümlelerimi. Ya muhatap biziz. İster bana gelip yardım etmek istediğinde, ister ben gidip birinden yardım etmek istediğimde tamamen benimle muhatap olması gerekiyor. Çocuğumla değil. Çünkü onu ben soruyorum. O yüzden çocuğa böyle bir sorumluluk yüklenmesini doğru bulmuyorum. Bunlardan da diğer kişilerin gerçekten kaçınması gerekiyor. Ben bunu söyleyip bu şekilde bitiriyorum. Yazılarımda da yine anlatmaya devam edeceğim. Daha karşılaşacağım muhtemelen çok olay olacaktır. Anlatırım ben hepsini. Her ay bir tanesini sırayla. Artık birlikte yaşayıp göreceğiz. İleride neler olacak.
Evet, benzer olayları yaşayan, benzer olmasa da farklı deneyimleri olan arkadaşlar, bu programı dinleyenler varsa da onlardan da bekleriz yazılarını diyelim ve umarım bu programı dinleyenlere mesajlar, daha doğrusu mesajlar göndermek istediğimiz yerlere ulaşıyordur ki bugün olmasa bile yarın bunlara ulaşacağından ben eminim, buna çok inanıyorum. Bence güzel, anlamlı bir program oldu. İkinize de katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, sevgili Radyo Engel Sevişim dinleyicileri, Eh Dergiden Yansımalar'ın bu bölümlükte sonuna geldik. Önümüzdeki ay Haziran'da Eh Dergi 100. sayısını çıkaracak. Bu çok çok çok önemli bir şey. Bizim için çok gururlandırıcı bir şey. Bakalım 100. yazımızda hangi yazıları, hangi yazıları, hangi konuları okuyacağız hep birlikte. Bizler de sizler gibi merak ediyoruz aslında. Hem 100. sayımızda hem de Dergiden Yansımalar'ın Haziran bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.